Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah günün ilk yayınında, gündem yayınımızda konuştuğumuz konu bir parça Türkiye'de gündemin iç içe geçirilmesinin bundan sonra gelebileceği aşamaydı. Ve şunu anlatmaya çalıştım. Aşı nerede sorusu ne kadar haklı bir soruysa önümüzdeki dönemde aşının varlığıyla birlikte demokrasiyi arama zorunluluğumuz da o kadar elzem bir durum haline gelecek. Buna harekete geçtiğimiz yer bugün Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazı. Tarih vererek Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP hakkında kapatma davası açacağına ilişkin bir yazı yazmış. Elbette Selvi'nin yazdığı yazının bir önemi var. Çünkü içeriden bilgi alan, içeriden beslenen, içeriden desteklenen ve yazıların bir kısmı da bu anlamda önem taşıyan insanlardan biri. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz yayını paylaşacaksınız. Periskop izleyicileri hemen yayında alttan paylaşacaklar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter üzerinden. Ve diyeceğim ki gelin hep beraber konuşmaya başladık. Hadi anlatalım, konuşalım. Ne olup bittiğini hep beraber tartışalım. Çünkü gazetelerin içinde önemli bir şey olmasa da Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor ve bunların bir kısmını gazetelerde yazmak mecburiyetinde kalıyor. Onlar için zor bir durum ama en azından oluyor. Bugün benim çok sık yaptığım bir şey değil, bir yerel gazeteye, küçücük bir gazeteye de yer vereceğim. Önemli bir haber var çünkü içinde. Hani biz 21. yüzyılın üstelik 21 yılını da yemişken bunları mı tartışıyoruz hala demeyin. Tartışıyoruz yani, ülkenin koşulları bu ve bu koşullar içinde bu tartışma yapılırken de insanlar kaçınılmaz olarak başkalarının çok önemsemediği, belki dünyanın başka bir yerinde çok da umursanmayan şeyleri de tartışmak zorunda kalıyor. Biz öyleyiz en azından. Ona da yer vereceğiz. Bugün gazetelerin içinde neler var? Şu aşı hikayesiyle ilgili olarak iktidar gazetelerinin, iktidar şakşakçısı gazetelerin cansiperane savunmaları göz ardı edilmeyecek durumda. Neden? Çünkü aşı ortada yok. Ama aşıya ilişkin, ortada olmamasına ilişkin şöyle bir durum var. Bir takvim olduğu söyleniyor. Planın hazır olduğu söyleniyor. 3 milyon aşının hala hazırda. Hemen bugün çıksa çat çat çat çat çat çat saplanarak devam edileceği falan söyleniyor. Ama biz bunları göremiyoruz. Mesela Hürriyet gazetesi de bugün böyle çıkmış. İşte aşı sıralaması diyor. Aşı sıralaması mı? Ben aşıyı görmedik daha. Ama sıralaması var. Aşının olmaması demek sıralamasının olmaması anlamına gelmiyor demek ki. Bak her gün yeni bir şey öğreniyoruz biz. Mutlaka ama mutlaka bir şekilde yeni şeyler öğreniyoruz. Diyor ki 65 yaş üstü kronik hastalar, sağlıkçılara bir dakika diyor ki ilk olarak 1.119.000 sağlıkçı 28 gün sonra sağlıkçılara ikinci doz yapılacak. Bak ikinci doz nerede? Ha o yok. Ne zaman nasıl yapılacak? İşte 28 gün sonra. Bak bu bir taahhüt aynı zamanda. Ne demek? Çin'den aşının gelme süresi, aşının teste tabi tutulma süresi ve aşılamanın başlama süresi tamamı için 28 günümüz var demek. Ve Hürriyet gazetesi bunu diyor ki evet öyle, tamam öyle, öyle. Biz aldık bilgi. Yazın bunu lütfen. Bugün 13 Ocak 2021. Lütfen bir kenara not edin. Hürriyet gazetesi 28 gün sonra sağlıkçılara ikinci doz aşının yapılacağını duyurdu. 28 gün ne zaman başlıyor? Hiçbir fikrim yok. Çünkü haberin başlığında diyor ki Türkiye'de kitlesel aşılama yarın veya cuma günü başlayacak. Bak böyle haber yapılmaz. Böyle haber yapılmaz. Bu basın bülteni. Yarın ya da cuma günü başlayacak diye haber olmaz. Bunun haber niteliği yok ki. Bu bayağı bildiğin gün dedikodusu. Hani böyle ağzında şıranda bulgur kalmışken kısıra çatalı saplamışsın, böyle akmış onun suyu, hafif keke de yiyor. Ne? İşte tam o arada söylenen şey, yarın ya da öbür gün başlayacakmış dediğin şey bu. Böyle haber olmaz. Bu basın bülteni. Ama iktidarın tam da ihtiyacı olan şey bu. Bu lazım zaten. Eğer bundan gazete çıkartmaya çalışsam, mesela bu haber geldiğinde benim bugüne kadar çalıştığım insanların tamamı, bütün haber müdürlerim, bütün editörlerim, yani bunu eline aldıktan sonra şunu yapıp kafana atardı. Böyle haber mi yapılır ulan diye. Ama yapılıyor artık. Artık haber böyle yapılıyor hatta. Bugün pazar zaten olmuyor. Bakanlığa kurulu olma ihtimali var onda. Salı sallanıyordu. Çarşamba sel, perşembe zaten çarşamba. En geç cuma. Yarın ya da öbürküsü gün En geç obirski cuma. Lan böyle haber mi olur? Ama doldurmak zorundasın altın işte. İlk yayında konuştuğumuz hikaye bu. Mecburuz bunu konuşmaya. Biz önünden gideceğiz iddiasındaysak eğer bunu konuşmaya mecburuz. Çünkü bu konuşulacak Türkiye'de. İki. İkinci sırada sayıları 380 bini bulan 65 yaş üstü kronik hastalar yer alacak. Çin'den sipariş edilen 47 milyon dozun gelmesiyle aşılama genişleyerek devam edecek. Kaç? 47 çok mu salladık ya? 47 milyon. Gelecek diyorsun. 3 milyon aşı. 47'si de gelecek. Hadi hayırlısı inşallah. Aşılanacak 3. grup. Sen ne diyorsun? 3'e geldik 3'e. Risk altında bulunan asker, polis, öğretmen, adliye, gıda, kargo sektörü ve belediye hizmetlerinde çalışanlar. Çok başarılı. Ve 4. aşamada da 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 50-64 yaş arasındaki diğer kişilere. Kronik hastalığı. Diğer kişi, kronik hastalığı olmayan. Mantıklı. 50 yaş altındaki kronik hastalara ve 18-49 yaş arasındakilere yapılacak. Bak, plan var. Ha, aşı yok. O kadar ya, o kadar da olur canım. Yani bak, iş sonuçta 3 nalla bir at bulmaya kaldı. İyi gidiyoruz bence. Vallahi bak, çok ciddi söylüyorum. İyiyiz yani. Ve bunu herif sokuşturmaya çalışıyor ya. Haberin başlığı nasıl ama? Bak bir daha okuyayım. Aklında kalsın güzel kardeşim. Yarın bir gün çoluğuna çocuğuna anlatacak olursun. Ya biz öyle bir dönem yaşadık ki. Acayip bir şey ya. Biz yani 90'larda düşün, oradan böyle acayip saçma sapan müziklerin içinden kurtulmuş bir nesil olarak geldik. Bir yere tosladık. Bir sene 2020 hiç unutmuyorum. Böyle bir aşı furyası falan, önce maskede çuvalladı. O mu dağıtacak, bu mu dağıtacak? O vatan haini, öbürü casus, bok püsür bilmem ne. Geldik aşıya kadar. Böyle aşı yok ortada. Duyuyoruz yani aşı gelmiş diyorlar. Bir aşı hikayesi gidiyor ki. Böyle geceleri beyaz ata binip dolaşıyormuş aşı falan. Öyle. Bir gün duyduk ki aşı gelmiş. 3 milyon. Gazeteler çarşaf değil ama yazdı yani. Dedi ki aşılama başlıyor. Dedik ki ne zaman? Dediler ki yarın, en geç cuma. İçimizden bazı bu işi yapanlar anladı. Dedi ki ulan böyle bir haber mi oldu? Senin yapacağın haberin tamamını görmemiz gerekiyor. Ama işte yarın ya da cuma. Türkiye'de kitlesel aşılama yarın veya cuma günü başlayacak. Bunu da gördük. Çok şükür. Görmez olaydık. Hayaldi. Olmaz olaydı. Ama oldu. Yani çünkü öyle bir baskı var ki üzerlerinde. Yaz. Ya iyi de bir şey yok. Yaz sen ya. Biz doldururuz altını. Yaz. Yarın cuma. Nasip işte artık ya. Gelin bile ata binmiş sonuçta biliyorsun. Diyecek bir bok yok gibi ya, nasip demiş yani. İşin nereye gittiğini sanki bilmiyor gibi. Bizim de o yüzden sonuçta çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Kısmet demek. Yani 4. gruptasın mesela. Ben 4. gruptayım. 50 ve kaçtı? Dur. 50 ve 64 yaş arası çok şükür kronik hastalığı olmayanlardan. Yani ikinci kademe. 4'ün ikisiyim ben yani. Bu hesaba göre. 4'ün ikisi. 4'ün 3'ü 50 yaş altındaki kronik hastalar. Onu yaştan kaybettik. 4'ün 4'ü var, 18-49. O en son. Daha onun askerlik bitmez. Çok var daha onun. Ne zaman? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Vallahi. Ama Hürriyet'in manşeti. Düşünsene, bir manşet haber okuyorsun. Haberi okuduktan sonra diyorsun ki acaba ne anlatıyor? Aslında haber normalde sen anla diye yapılır değil mi? Bunu okuyorsun, kafayı iyice çuval oluyor. Kısmet diyorsun kendi kendine. Yani. Ne bileyim. Ya olur herhalde ya. Aman ölümlü dünya, yani neyin peşindesin anlamıyorum ki ya. Anlamıyorum yani, böyle saçma sapan işler. Şimdi bugün bir yerel gazeteden bir haber okuyacağım size. Çünkü haber önemli. Diyorum ya, 2021 yılında ulan biz bunu mu tartışıyoruz? Evet, bunu tartışıyoruz. Maalesef bizim ülkemizin gerçeği bu. Maalesef bizim ülkemizde böyle şeyler yaşanıyor. Yaşanmaya da devam edecek. O kadar kolay değil bunları atlamamız. Benim çok sevdiğim, çok eski bir dostum var. Sizler de biliyorsunuz, sosyal medya kullanıcıları çok böyle hani cevval olduğu için de biliyor. Olaylara anında müdahalesiyle, Laz damarı pistir çünkü, böyle cart diye atlar mevzuya. Laz Batros Rumuzlu, sevgili Haluk Hatırnaz. TRT'den benim 1 milyon yıllık arkadaşım. Haluk bugün bir şey paylaştı sabah. Annem ve kız kardeşleri davayı kazandı. Karadeniz'de kız çocuklarına miras bırakmayan erkek kardeş ve babalara ders olsun. Ders olsun, beter olun ayrıca. Bak, Karadenizli kadınların iki elleri yakanızda öyle ölüp kurtulmaca falan da yok. Gittiği yere kadar, dibine kadar, nereye gidiyorsa. Taka gazetesinden. Taka gazetesi yerel bir gazete. Ama o kadar güzel bir haber yapmışlar ki bugün şu kadar iğrençliğin içinde. Hani demin Hürriyet'in manşetini okudum ya size. Böyle gazetecilik olur mu? Olur. Olmaz olsun ama olur diye. Bak, işin sıcaklığına bak. Bir haberin bütününü okuyacağım. Haluk'un annesi ve onun üç kız kardeşi daha önce Rize'de aleyhlerine sonuçlanan bir dava ki dava şu ölen babalarından kalan miras içinde abileri onlara pay vermemiş, tamamının üstüne almış. Bu dört kız kardeş de diyor ki bizim de pay hakkımız var kardeşim. O para bizim de. Bu dava Trabzon'a gidiyor ve Trabzon'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3. Hukuk Dairesi diyor ki haklı. Haklı bu. Kadınlar haklı. Ama haberin yazılış tarzını lütfen dikkatli izleyin. Şu kadar pisliğin arasında. Şu kadar pisliğin arasında. Gazeteciyim diye ortaya çıkan iş takipçilerinin, soytarıların, yalakaların arasında. Ya haberin düzgünlüğüne bakar mısınız kardeşim? Dikkat. Dört kız kardeş şok olmuştu. Vicdanları rahatlatan karar, alt başlık. Rize'nin Pazar ilçesinde dört kız kardeşin malının erkek kardeşin üzerine yapılmasına dair mahkeme kararı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nden döndü. Rize'nin Pazar Adliyesi'nde verilen bir kararla dört kız kardeş olan Melahat Hatırnaz, Ayşe Hatırnaz, Melia Hatırnaz ve Nezaket Hatırnaz baba mirasından yoksun kalmışlardı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi yanlış karara geçit vermedi ve örnek bir kararla kadının mirasta adı olduğunu tescilledi. Karadeniz'deki tüm kadınları baba mirasından yoksun bırakılamayacağına hükmetti. Karadeniz'de kadının adı var, alt başlık. Karadeniz'deki tüm kadınları baba mirasından yoksun bırakan Pazar Hukuk Mahkemesi'nin yanlış kararını kaldıran Trabzon Adliye Mahkemesi'nde hukuk üstünlüğü benimsenmiş, kararlarında kılı kırk yaran, dosyayı her ayrıntısıyla okuyan, sorgulayan, adil hukuk çerçevesi içinde karar veren Trabzon'da hakimler var dedirtecek yargıçlar olduğunu da bütün Türkiye'ye gösterdiler. Davanın özeti. Ya çok güzel, diline bayıldım ben her şeyden önce. Bana yani böyle şey hani var ya, neydi o? Mükerrem anlatır gibi miydi neydi, vardı ya bir tane onun gibi ha. Toprak sahibi dede öldü, haber böyle başlıyor bak. Ne o davanın özeti? Toprak sahibi dede öldü, kız kardeşlerine pay vermeden tapuları kendi üzerine alan abi de öldü. Dört kız kardeş haklarını almak için dava açtılar ve Pazar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davayı kaybettiler. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve dört kız kardeşe baba mirasını iade etti. Melahat Hatırnaz, Ayşe Doğanay, Melia Pişkin ve Nezaket Pişkin, Pazar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla yoksun kaldıkları baba mirasına Trabzon Bölge Mahkemesi'nin örnek ve yerinde kararıyla kavuştular. Bu karar Karadeniz'deki tüm kadınları sevindirdi. Helal olsun. Hakikaten. Hayır, sevgili annenin ellerinden öperim. Benim için öp. Bu mücadeleleri için kutluyorum. Bakın, burada verilen mücadele var ya, öyle tırıvırı bir iş değil. Eğer biliyorsanız ben gazeteci olarak çok çok fazla gittim. Yani herhalde gezmediğim köyü yaylası kalmamıştır. Ama Karadeniz'de kadın hayat, Türkiye'de kadın hayat zaten zordur. Kadın olmak dünyada da zordur ama Karadeniz'de kadın olmak ekstra zordur. Çünkü Karadeniz'de kadın çalışır. Bak, altını bir daha çiziyorum. Karadeniz'de kadın çalışır. Erkek ne yapar? Çok güzel kahveye gider. 10 numara kahveye gider. Gezer, dolaşır, oturur, muhabbet eder. Şahane, nefis bir hayat. Kadın çalışır. Sabahın köründen akşamın esselatına kadar çalışır. Ve bütün bunlara rağmen benimsenmiş, kabullenilmiş bir çaresizlikte mirastan mahkum bırakılır. Mahrum bırakılır. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin genelinde var bu sorun. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Mesela Akdeniz'de de, bu yayını Akdeniz'den izleyenler vardır. Bunun tam tersi şeyler yaşanır ama büyük bir aptallık sonucu. Hani kendini çok zeki zanneden erkeklerin aptallıkları sonucu. Mesela Akdeniz bölgesinde miras kazanan kadınlar daha zengindir. Niye biliyor musunuz? Bak, dünyanın en komik hikayesi bu. Akdeniz sahil şeridinin içinde. Ben anlattım ya, benim çocukluğum Mersin'de geçti mesela. Bunun en büyük örneklerinden biri Mersin'dir. Antalya'da da benzer şeyler olur ama Mersin burada prima örnektir. Mersin'de sahilde Mersin'in içine girersiniz yani Tarsus tarafından. Eski yoldan geldiğinizde otobandan değil Tarsus tarafından siloların oradan bir girersiniz. Fabrikalar, antrepolar, otlar, boklar bilmem ne gelirsiniz deniz göreceğim diye Kız Kalesi'ne kadar deniz göremezsiniz. Çünkü sol tarafı o Silifke Caddesi'nin te böyle Antalya Gazi Paşa yoluna kadar bağlanan yolunun sol tarafı olduğu gibi sitelerle kaplanmış durumdadır. Ve o sitelerin %90'ının sahibi kadınlardır. Niye biliyor musunuz? Çok zeki olduğunu zanneden ama sıfır numara aptal erkekler kendilerine dağ tarafından arsa alıp bunlar kız çocuğu nasıl olsa bir boka yaramaz deyip sazlık arazileri onlara hesapta ittirmişlerdir. Fakat dağ tarafında yapacak hiçbir şey yokken oralar yazlık kullanımı açıldığı andan itibaren Türkiye'nin ilk sahil siteleri de o taraflarda yapılmıştır. Antalya'da da vardır bunun çok örneği. Yani Gazipaşa'yı geçtikten sonra Taşucu, Gazipaşa'yı geçtikten sonra Antalya yolunda da çok vardır. Ama orada aynı zamanda tarımsal arazi de çok değerli olduğu için kafa kafaya gelebilir. Mersin öyle değildir mesela. Burada Karadeniz'de de bu işin tam tersi vardır. Kadınları olduğu gibi mirastan mahrum bırakırlar. Bak bu karar son derece önemli. Kadınlar dertlerini anlatabilecek sevgili Ali'nin annesi de dahil olmak üzere yaşları epey ileride insanlar. Ama vazgeçmemek önemli. Evet biz 2021 yılında buna seviniyoruz. Doğru. Bazılarınıza komik geliyor bu. Gelsin. Ama bu sevindirici gelişme bütün kadınların önünü açacak bir gelişme. Örnek olacak bir gelişme. Hani diyorum ya erkek yaşar, kadın çalışır. Karadeniz'de böyledir. Sabah o hayvanı alıp gezdirmek, dağa çıkartmak da dahil olmak üzere. Çayı, mısırı neyse toplanacak fındığı hepsiyle uğraşmak, çapalamak da dahil olmak üzere. Kadın çalışır, erkek 10 numara oturur. Bak 10 numara oturur hem de. Ama bu karar son derece önemli. O yüzden istedim ki yerel bir gazeteden, hani bu haberi paylaşan Taka gazetesinden, Trabzon'un bir yerel gazetesi, Taka gazetesinden bu haberi okuyayım size. Helal olsun yazan arkadaşlara da elinize kolunuza sağlık. Çok güzel olmuş yani bu duyuruyu sosyal medya üzerinden de paylaştım ben bunu. Lütfen siz de paylaşın. Kullanıyorsanız Twitter oradan yazın bunları paylaşın. Beni paylaştığımı da alıntılayabilirsiniz. Kendiniz de yazabilirsiniz. Ama bunu duyurun herkes duysun bunu. Kadınlar da var hakimler de var. Bu kararı verebilmek bir hakim için de kolay değil. Ama verilmiş. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edelim. Devam edelim, yardıralım. Zaten gereksiz hürriyetle gereksiz zaman harcadık ama neyse. Dün bu arada milliyetin içindeki o düşünce özgürlüğüyle ilgili haber çok yankı yapmış sağ olsunlar. Çok bana da mesaj gelmiş. Ben dün ilgilenemedim, gece saatlerinde gördüm ama herkesin eline koluna sağlık. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti açlığı konuşalım. Muhalefet liderleri sözde gündemle gerçek sorunları perdeleyen Cumhurbaşkanı'na seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı. İktidar Türkiye gerçeğinden koptu, yapay gündem yaratacağını çöpten yiyecek toplayanlara kafa yor. Açlığı yaratan sensin. O nedenle sözde Cumhurbaşkanı diyorum. Yeminle sadık kalmadın. Egemen güçlerin karşısında diz çöktün. Türkiye'nin şanını ve şerefini yok ettin. Meral Akşener de İstanbul'da esnaf ziyaretleri yapmıştı biliyorsunuz. Erdoğan'ın sözde Cumhurbaşkanı gündemini kabul etmediklerini söylemiş ve Erdoğan herkesin Cumhurbaşkanı olamadı. Bir saniye Cumhurbaşkanı ol. Bu gündem esnafın derdine çare üretmiyor. Israrla bu tavrı, bu dili reddedeceğiz ki sizleri konuşabilelim dedi. Esnafa söylüyor bunu. Bir öngörü. Bunu yazın bir kenara. Bu önümüzdeki bir iki gün içinde. Hani gerekçesi ne olur bilmiyorum. Ben programına çok hakim değilim şu ara yani en azından daha uzak bilmiyorum ne yaptığını. Ama Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programda özellikle esnafa yönelik gönül okşayıcı biraz birkaç söz duyarsanız şaşırmayın. Bunu yazın bir yere. Şey değil maddi çıkış değil öyle bir şey yok. O maalesef. Flüs maku bitti yani öyle bir şey yok. Onu yapamaz ama öbürünü yapacak göreceksiniz. Yazın bunu bir kenara. Bir böyle yumuşama sinyali. Çünkü emin olun Erdoğan'ın yakın çevresi de dahil olmak üzere büyük çuvalladıklarının farkında bu işte. Yani sözde Cumhurbaşkanı'nın çıkışı var ya onun tutmaması inanın AKP içinde dengeleri değiştirecek. O kadar önemli. Kimse sallamadı çünkü. Etrafınıza bakın, sosyal medyaya bakın. AKP'li trollere bakın, AKP'li köşe yazarlarına bakın. Can siperane bir şekilde savundular. Çok ayıp, demokrasiye saldırı falan. Kimse tınlamadı. Bak bu çok önemli bir değişimin habercisi. Size küçük gelebilir. Ama değişimin habercisi bu. Bunu yazın bir kenara. Önümüzdeki günlerde, belki bugün, belki yarından da yakın, hiçbir fikrim yok. Ama mutlaka konuşacak, bir yumuşama sinyali göreceksiniz. Ben de size ertesi gün nedenini anlatacağım. Oraya kadar kalsın, olur mu? Ama unutturmayın, onun yapıldığının ertesi sabah size burada nedenini anlatacağım. Unutturmayın. Perakende de cirolar %60 düştü, ufukta iflaslar var, mağazalar bir bir kapanacak. Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati, ciroların %70'in altına düşmesi durumunda gemiyi yüzdüremeyeceklerini belirtip satışların ancak günü kurtardığını söyledi. Stamati, çok sayıda AVM'nin bankalara gideceği konuşuluyor dedi. Derdim ben demiştim demek değil ama ben bunu söylemiştim, hatırlıyorsun değil mi? Yani o dükkanların tek tek kapanması o AVM'lerin çöküşü anlamına gelecek. E sen bizim elimizden depremde toplanma yerlerini de aldın. Kına mı yakacaksın şimdi o AVM'lerde? Ne yapacaksın? Gidiyor ama. Döviz riskine dikkat çeken Stamati, şirketlerin imece usulü birbirinin elinden tutarak bugünlere geldiğinin altını çizdi. Pek çok üründe zararına satış yapıldığını anlatan Stamati'ye göre denge tutturulamazsa ülke pek çok markayı kaybedecek. Bakın, burada İzzet Stamati'nin söylediği hikaye benim size ayın 3'ünden beri anlattığım, hani enflasyon duydun ama bak, olacak enflasyon duymadın daha dediğim maliyet enflasyonu hikayesini anlatıyor musun? Hatırlıyor musunuz burada anlattığımı? İzzet Stamati'nin söylediği o işte. Biz daha hiçbir şeyi yansıtmadık diyor. Niye? Ya şu anda yaşamaya çalışıyor kardeşim. Yaşamaya çalışıyor. Öncelik bu. Biliyor ki zaten alım gücü bitmiş halka bir de zamlı mal çıkartırsan hiç uğramayacak yakında. O zaman sineye çekebileceği kadarını çekecek. Bekleyecek, kalanını düşünecek artık ondan sonra. Biz daha maliyet baskılı enflasyonu yaşamadık. Ve çok ağır yaşayacağız. Yazın bunu bir yere. Çok ağır yaşayacağız bunu. Burada anlatılan döviz riski elbette markalar için çok daha ağır bir şey. Hemen bu arada bir dakika ve skor alalım. Ne olduğunu bir görelim. Gevşeme var dolarda 7.44'ten şu anda gidiyor. Euro'da 9.08 düzeyinde düşüş var. Dövizdeki bu dalgalı hal marka satanlar için ekstra bir handikap, kaçınılmaz bir şey ama İzzet Bey'in anlattığı burada çok daha ağır bir krizin geldiği yolunda. Bunu görmemek için ne bileyim Ahmet Hakan falan olmak lazım ya. O olunca çok güzel bir kafan oluyor, hiçbir şey görmüyorsun. WhatsApp yazıyorsun mesela. Salla. Doldu mu doldu. Tamam işte. Hidayet Türkoğlu haberiyle ilgili. Hidayet Türkoğlu haberiyle dün bir açıklama geldi. Bir ilk yayında da bir izleyici sürekli olarak sordu. Dün gece ne zamandı? Herhalde saat 11 civarı falan. Hidayet Türkoğlu bunların söylenti olduğunu, bakın bu dün size anlattıklarımın söylenti olduğunu ve federasyon seçimleri nedeniyle rakiplerince uydurulduğunu söyledi. Dün anlattıklarım biliyorsunuz. Ben görevlerimin başındayım dedi. Hiçbir şey de değişmedi dedi. Bakacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neler oluyor? İkisi FETÖ, biri yolsuzluk şüphelisi. 3 generalin emekliye sevk edildiği ileri sürüldü. Cumhuriyet Gazetesi'nde var bu haber. Etekte kullanılmış. Sabah okudum ben ama ya ilginç. Eğer doğruysa hala general düzeyinde Fethullah Gülen terör örgütüne bağlı insanların olduğu konuşuluyorsa biz hakikaten papazı bulmuşuz. Neyse size de okuyayım. Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen ancak hakkındaki FETÖ iddiası nedeniyle göreve başlatılmayan Tuğgeneral Atasoy'un emeklilik dilekçesi verip itirafçı olduğu ileri sürüldü. FETÖ iddiasıyla bir tümgeneral, yolsuzluk suçlamasıyla da bir Tuğgeneral Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı. Bakın, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, ki Milli Savunma Bakanı biliyorsunuz aynı zamanda fiilen Genelkurmay Başkanı. Bayağı üniforma benzeri kıyafetle de geziyor zaten adam, umurunda değil. İçinde de bir böyle hani nalbur tarzı yelek. Bak bir gün bunu da konuşalım. Gerçekten bu şu anlama gelmiyor, ne olur. Yani insanların giyim, kıyafet tabi burada hiç konuşulmadı mı? Yaşını almış, kendi kararlarını verebilecek insanların kıyafeti, ne giyecektir hiç tartışılmadı. 10 yaşında çocuğa, kız çocuğuna başörtüsü takıyorsan sabaha kadar tartışırım seninle, o ayrı. Ama yaşını, kendi kararını verebilecek insanların. Yalnız Bakanlar Kurulu toplantısında lütfen bir bakın karşıda oturanlara, oturtulanlara. Ya o nalbur tarzı hırka nereden çıktı? Ceketin içine giyilen. Kardeşim sen kapatılmış karayolları teşkilatında çalışan kısım amiri değilsin ki. Bakansın ya. Bu kadar mı üşüyorsun? Donuyor musun gerçekten? Bir yer mi açık sırtıma esti diye düşünecek. O nalbur hırkasını nereden buldun ya? Takım elbisenin içine giyiyor. Neyse nereden geldik? Ha, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. O da giyiyor da. Bu konu saklanabilecek bir konu değil. Bakın bu ayyuka çıktıktan sonra ayrıca tartışılması gereken bir konu. 2016-15 Temmuz. Biz bu yıl 5 sene geçmiş diyeceğiz üzerinden darbe girişimini. 5 yıldır hala insan ayıklıyoruz biz. Eğer bu Fethullah Gülen terör örgütünün başarısıysa, devletin kılcal damarlarına kadar sızdıysa, bugüne kadar görev yapanlar siz ne işe yararsınız? Ne işe yararsın kardeşim sen? AKP hariç. Onun beraber yürüdüğünü biliyoruz. Kendi de saklamıyor zaten. Eğer ki bu insanlar FETÖ'cü değilse niye hala kıymıklıyorsunuz buraları? Bu soru ortada. Ve bence önemli bir soru. Önümüzdeki dönemi bence bir kez daha gösterecek diye düşünüyorum. Sefa Uyar'ın bir haberi var. Bu haberi de okuyayım. Kadına şiddet. Hani bir kadın destek haberiyle bugün Trabzon Taka Gazetesi'nden size anlattığım haberle iyi bir şey duyduk ama maalesef kadına şiddet son bulmuyor. Üstelik kadına şiddet cezasız kalıyor Türkiye'de. Dikkatli dinleyin lütfen. 23 suç duyurusuna karşın katledilen Ayşe Tuğba'yı korumayan görevliler hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmaların tümü kusurları yok denilerek kapatıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ayşe Tuğba'yı koruyamayan devlet bu kararıyla onu mezarında bir kez daha öldürdü tepkisini gösterdi. Biz bu işin sonunu getirebilir miyiz? Bak çok net söylüyorum, hayır. Mümkün değil. Bu bakışla imkansız. İmkansız. Ya gencecik bir kızı saatlerce döven, bunu canlı yayında insanlara da anlatan, gösteren, sonra da öldüren bir pislik. Canlı yayında uyuşturucu kullandığı için gözaltına alındı. Hiç kimse kıvırmasın. Bütün suçlarından aldı konu falan filan. Geçeceksin o hikayeyi. Geçeceksin. Bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyoruz ki canlı yayında uyuşturucu kullandığı için gözaltına alındı. Zorlanarak sosyal medya baskısıyla. Avrupa'ya biz hazırız mesajı. Kim, biz mi? Ben hazır değilim. Ya üstüm başım da çok şey değil. Yayından çıkacağım şimdi. Şimdi gelmesinler. En azından bir kek çırpalım. Erdoğan Mart'taki kritik AB zirvesi öncesi büyükelçiler aracılığıyla mesajlar verdi. Reform hazırlıkları olduğunu anlatan Erdoğan, ilişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için hazırız. Türkiye AB zirveleri yeniden başlamalı. Tam üyelik Türkiye için stratejik, AB için ontolojik bir tercih olacaktır. Sen ontoloji mi dedin sen? Hadi canım. Vay arkadaş, vay vay ontoloji. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, bir dönem sizin şoförünüzdü adam. Yani sonra milletvekili yaptınız. Ona bunu anlatır mısınız? Ontoloji ne demek? Çok sıkıntılı çünkü. Yani dün saçma sapan bir de video çekmiş. Çok anlar gibi video çekmiş. Şöyle duruyor. Eller de koltuk altına sokmuş şöyle. Hani kollarını kavuşturmaktan çok frikik kullanılacak memelerini koruyor gibi duruyor daha çok. Şöyle konuşuyor. Diyor ki: Robert Kolej gibi okullar Türkiye'de dinsizliği yaymak için kurulmuştur. Ben baltayı taşa vuranı gördüm ama baltayı bayağı bildiğim metale sürteni görmemiştim ben. Anlat, at sıra laf geçirecek ya. Robert Kolej'e gömmeye çalışıyor. Bugün Türkiye'de ortada bir tane damat var. Bir tane damat var. Ya arkadaki Türk resmi üst rafa kaldırır mısınız? Niye? Niye üst rafa kaldırıyorum? Türkiye'de tek damat var. İki tane de, ikincisi arazi. Bilmiyoruz onu nerede. Amerika'da diyen var, Dubai'de diyen var, Trabzon'da diyen var, İstanbul'da yaydı yelpaze yapıyor diyen var. Ama sonuçta ortada bir tane var damat. Ve sen o damada gömüyorsun. Niye? Selçuk Bayraktar Robert Kolej mezunu. Üstelik yani Allah var, şimdi olanda bir CV var. CV'ye bak böyle. Hani bak, burada iki tane sonuç var. Bir, ya gerçekten Selçuk Bayraktar'a dinsiz diyorsun. Hani şey anlatır gibi. Neydi o? Hakkı'yı anlatır gibi miydi neydi? Onu anlatır gibi anlatayım. Ya işte o. Ya dinsiz diyorsun Selçuk Bayraktar'a, ya da diyorsun ki Selçuk Bayraktar'ın diploması da Hamza Yerlikaya'nınki gibi çakma. Vallahi ikisinden biri bilemeyeceğim hacı abi. Ama ikisinde de öperler matmaz, büyük öperler seni. Ben sana söyleyeyim. Ciddi söylüyorum. Ya baltayı taşa vurmak neyse. Bak normalde ben burada lan yürü git Allah'ın cahil der geçerdim. Demedim. Bekliyorum. Bunu nasıl kıvıracağını görmek istiyorum ben ya. Bunu nasıl kıvıracağını görmek istiyorum. Çünkü şunu demek zorunda kalacak. Hani şey oluyor ya. Şu Fatih Altaylı'ya yayına çıktığında Tayyip Erdoğan içki içenler alkoliktir demişti ama Fatih Altaylı'nın iyi de sizin partinizden de içenler. Nereden biliyor? Beraber içki arkadaşı çünkü onlar. Beraber takılıyorlar zaten. Onlar söyle, aa onlar değil demişti. Hatırlıyor musunuz? En az onun kadar saçma bir cümle kurmak zorunda kalacak. Diyecek ki tabii ben Robert Kolej'in yani tamamını yani far var böyle seni görüyor uzundan kısaya geçiyor böyle aşağı. Hey Kılıçdaroğlu hey. Bak ben onu görmek istiyorum. O yüzden diyorum ki beter ol. Görmek istiyorum kardeşim. Görmek istiyorum yani. Ne olduğunu ne söyleyeceğini bilmek istiyorum ben. Nasıl kıvıracak bu cümleden mesela? Ya inşallah mecliste konuşmalar sırasında biri sorar ya. Adını unuttum. Neyse işte. Ya beyefendi böyle bir şey demiştiniz. Hangisini söylüyorsunuz siz? Selçuk Bayraktar dinsiz mi sizce diye. Dinsiz olmak kötü bir şey değil ki. Ama Selçuk Bayraktar değil. Yani olabilir. Çocuk inanıyor. Diyorum bak bir CV var. Baksan o CV'yi anlayan ontolojinin ne demek olduğunu anlar. Öbürü mümkün değil. Mümkün değil. Ya bak duydun sesi. Aynı ses. Burada vurdum ahşap benim masa. Ve bu adam böyle bir hadsiz cümle kuruyor. Ben neresinden toparlayacağını görmek istiyorum. Vallahi ne yapar artık bu saatten sonra? Selçuk Bayraktar'la fotoğrafını mı koyar? Drone uçururken görüntümü çeker. Bak bu da orijinal fikir ha. Al tamam senin olsun. Tamam söyle. Ben demiştim demeyeceğim. Tamam al. Al. Drone'la bir şey çek kendini. Tamam mı? Drone. Nasıl anlatacağız ki buna? Şöyle kumandası var. Hacı dayı şey yapıyorsun havalanan küçük bir alet şu kadar daha küçükleri de var. Da boş ver o kadar pahalı alma sen büyüğünden al nal kadar olanlarından. Al onunla uçur mesela de ki ya süper ya. Ya ne? Ey Kılıçdaroğlu bunun şey yaptın mı sen de? Bunun de bir farı vardı böyle uzun yani seni görünce de kısaya geçiriyordu. Kesin. Ya ben bunu görmek istiyorum. İşte hiç konuşmayıp Serdar Bey'in dediği doğru. Unutturmaya çalışır. Hamza Yerlikaya'dan bir cümle duydunuz mu siz? Nerede? Hamza Yerlikaya'nın diploması sahteden gerçeğe mi döndü? Hayır, mahkeme kararı buz gibi, bal gibi, boru gibi ortada duruyor hala. Hamza Yerlikaya konuşmuyor. Niye? Bugünün sahtekar medyası onu o soruyu sormayacak çünkü. Çok iyi biliyor. O yüzden başkasının önüne çıkmıyor. Ama karşılaştığında her gazetecinin sorması gereken soru bu. Her gazetecinin sorması gereken soru bu. Senin diploma sahteymiş birader. Bir anlatsana mahkeme kararı var. Sadece bu kalanı değil. Bu da onu yapacak. Ama bence kıvırmak zorunda kalacak. Ben görmek istiyorum ya. Caner mi? %100 eminim Robert Kolej'in ne olduğundan haberi yoktur. Doğru. Valla bu konuda da haklısınız. Yani Robert Kolej'i ne zannediyor acaba? İstanbul'da olduğunu biliyor mudur ki ya? Ha onu biliyordur kesin. Tabeladan falan görmüştür. Ama günün bomba haberi. Ha bu arada tabii demin Erdoğan'ın AB büyükelçilerine konuşmasını gördükten sonra ben de sizle aynı soruyu sordum. Hani HDP'ye kapatma hazırlığı Avrupa Birliği biz sizle beraber. Evet ya bu çok mantıklı. Of bak mutmain oldum ha. Dur bir yudum su içeyim. Ağzım kurudu mutmain olunca. Bir yandan onu söylüyorsun. Ama en efsanesi AB Büyükelçileri haberinin en efsanesi sabahta. Dün Tayyip Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katılmış. tesisteki atları beslemiş. Tamam mı? Avrupa Birliği büyükelçileriyle bir araya geldiği haberine sabah bunu kullanmış. Nihai hedefimiz AB'ye tam üyelik, üstte at besleyen Erdoğan var. Bak eskiden gazete sayfalarını hazırlarken insanlar, gazetelerde, televizyonlarda sayfa hazırlanırken bu işin başında duran abiler, abla yoktu herhalde ya hatırladım. Abiler genelde abiler yapar, çok ağır abilerdi. Harbi yani böyle mesela şu bıngıldaklığı yapmış olsan yemin ediyorum yani böyle matbaa merdanesiyle dalarlar sana. Sen Cumhurbaşkanından bahsediyorsun. AB'ye tam üyelik nihai hedefimiz diyorsun. At besliyor adam orada. Ne yapıyorsunuz? AB'ye tam üyelik. Atla gireceğiz biz kısmetse AB'ye. At üstünde. Çünkü bizim atalar da öyle. Biz at üzerinde geliyoruz genelde. Çok yerleşmeye taraftar değiliz. At bizim için iyi. Hayvanı besliyorum ki hani bir süre sonra AB'ye gireriz beraber diye. Gazete bu. Türkiye'nin göz bebeğinde casus avı. Sallasan casusa değiyor, vatan hainine değiyor. Nasıl bir ülkeyiz ya? Türkiye'nin Stratejik Kurumu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sırlarını para karşılığı yabancılara sızdıran 6 kişi gözaltında. Savunma Sanayi Başkanlığı'na hedef alan casusluk ve rüşvet şebekesi MIT ve Emniyet'in kozmik operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin ihale ve projelerle ilgili teknik bilgileri yabancı firma temsilcilerine sızdırdığı belirlendi. Şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 milyon euro bulundu. Kız cami yaptıracaktır. Cami yaptıracaktır o. Almasaydınız hemen. Özbilgin Savunma Sanayi Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi proje müdürlüğü yapmıştı. Fotoğrafını da basmışlar. Almasaydınız elinden. Bak cami yaptıracağım falan der. Sonra rezil olursunuz. Biz gördük çünkü onu 8 sene olacak ya. Basıldı. Herifin teki öyle dedi. Ben onu cami yaptıracaktım dedi. Sonra bir dedi ki cami değil lan üniversite yaptıracaktık dedi. Sonra baktık bir cami de yok üniversite de yok. Salla ya çok mu önemli aman. 5 milyon euro. Ya bunun için konuşmaya gerek yok ya. Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin içi boş. Allah Allah. MHP'li de... Ha geçebiliriz. O önemli değilmiş ya. Ben de haber zannettim. Neyse geç. Geçtik burayı. Sabah gazetesinde geçtik. Sözcü işte Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Onlar da grup toplantısında yapmışlar haberi. Yiğit muhtaç olmuş kurus. O amcalar hala oturuyor yönetim kurulunda gazete yazı işleri toplantısında. Onları bir salın da gazete yapın. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana başlıklı dünkü manşetimiz büyük ses getirdi. Ben de bundan korkuyordum. CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'de iki farklı gündem var dedi. Sefalet ve açlık. Meral Akşener'den de bizim gündemimiz milletin derdi sözleri. Sözcü işte bunları yazdığı için hedefe konuluyor. Elleri milletin cebinden çıkmıyor. Köprülerden geçenin de geçmeyeninden cebinden böyle para çıkıyor. Geçenin de geçmeyenin de. Pandemi boyunca uygulanan 40 günlük sokağa çıkma yasağında geçiş garantili köprüler boş kaldı. Faturası 673 milyon lira. 50'nin artığı. Bir aranızda 673 milyon toplarsanız bir grup arkadaşa vereceğiz. Yok söz verdik zaten. Yani her ihtimalde vereceğiz o parayı. 673 milyon. 673 trilyon. 673 milyon lira deyince sen birikmiş su borcu zannettin değil mi eski hesapla? Öyle değil. 673 trilyon. Sıkışmış arasına. Köprüden geçmemenin. Terörist ilan edilen Boğaziçi'li gençler içini sözcüye döktü. Rektör akademisyenlerin kararıyla seçilene kadar protestolar devam edecek. Üniversitelerde seçim talep ediyoruz. Bak doğrusunu yapıyor çocuklar. Biz çok daha büyüğünü talep etmek zorundayız, mecburuz. Bütün üniversiteler için geçerli ama bu sorun Boğaziçi sorunu değil. Boğaziçi'nde ekstra çapsızlık var ama sorun bütün üniversiteler için geçerli. Devam edelim. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti özel kadrolaşma. Belediyelerin özel kalem müdürlükleri torpil merkezi. Biliyorsunuz buna ilişkin 5,5 senede herhalde 50 tane haber okumuşuzdur. 50 tane. En az. Hani bir sistem var çünkü herkesin çok iyi bildiği bir sistem. Özel kalem müdürlüğüne alıyorsun hem de çok rahat alabiliyorsun. Belediye başkanı alıyor. Oradan istediğin yere şutlayabiliyorsun. Aradaki bütün atamalar, otlar, boklar bilmem ne hepsini geçebiliyorsun. Bir Gün gazetesi de bunu yazmış zaten. Milyonlarca kişi kamuda çalışmak için sınavlarda ter dökerken belediyeler özel kalem müdürlüğü yoluyla yakınlarına kadro dağıtıyor. Bir günde memur olan dahi var. Sadece bir gün özel kalem müdürlüğü yapıp daha sonra memurluğa geçenler var. Pendik'te 5 yılda 28, Ordu Büyükşehir'de 5 yılda 9 farklı kişi özel kalem müdürü yapıldı. Allah Allah. Halbuki mesela hani Pendik'tekini bilmiyorum ama Ordu'nun belediye başkanını ben tanırım. Hepiniz tanırsınız. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler. Devleti de bilir aslında ama 8 tanecik. Ama Pendik'te 5 yılda 28 özel kalem müdürü gelmiş. Kalem ne kadar özelse artık. Tek kişi tutamıyor demek ki. Öyle bir özellik. Malatya Büyükşehir'de kadroya atanan bir kişi 10 gün sonra bakanlığa geçmiş. Lan yuh yuh. İnsan da bir parça utan. İnsan da olur gerçi. Sen rahat ol da. Ama 10 gün biraz bekle bir acı. Bir soğusun yani, bir kıçın koltuğa değsin. Şov bitsin, aşı başlasın. Aşı magazin konusu oldu. Bakalım. Küçücük kullanılmış bir haber var ama önümüzdeki dönemde konuşulacak, tartışılacak haberlerden biri bana kalırsa. Neyi anlatıyor? Şunu. Cumhurbaşkanını meclis seçsin, seçim barajı düşsün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte yaşanan sorunların güçlendirilmiş parlamenter sistemle aşılabileceğini vurgulayan muhalefet kendi önerilerini hazırlıyor. CHP ve İyi Parti çalışmalarında sona geldi. İyi Parti ve Gelecek Partisi tarafından açıklanacak öneri metninde seçim barajının düşürülmesi de yer alıyor. Bence, bak bu çok önemli bir hikaye. Muhalefet için yapılması gereken, atılması gereken bir adım bu. Niye? AKP de hazırlıyor. Kendi seçim barajınızı çıkartın, koyun ya. Koyun. Deyin ki seçim barajı biz hiç istemiyoruz. AKP'nin yaptığı ortaya çıksın. Çünkü saçmalayacaklar, bakın yazın. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar şöyle bir sistem uyguluyorlar. İş ne kadar saçma, uyduruk olursa olsun kendi medya güçleri olduğu için onun iyi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bir grup takoz da inanıyor buna. Ama o yüzden sen çıkart göster. Hayır, böyle olmayacak. Bunlar böyle yapacak ama. Hal en acı haber. Buğday ithalatımız %276 arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi yaklaşık 400 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı. Buğday ithalatı 2010 yılına göre %276 artmış durumda. Dünyada en çok buğday ithalatı 13 milyon tonla Mısır tarafından yapılırken Endonezya ve Türkiye onu takip ediyor. Buğday ya. Buğday. Hani benim doğup büyüdüğüm Ankara'nın da içinde olduğu koskocaman bir deryanın, buğday deryasının üzerinde olduğumuz söylenen ürün. Buğday. Biz ithal ediyoruz. Niye? Kılıçdaroğlu'nun işleri. Kılıçdar yaptı. Kesin. Murat Tırpan çok güzel bir yazı yazmış bugün. Onu da özellikle paylaşmak istiyorum. Azizleri sevmek zorunda değilsiniz. Daha önce de bir başkadırla ilgili tartışma yine böyle sosyal medyada çok yayılmıştı. Bir film. Azizler. Engin Günaydın, Fatih Artman, başka kimler var? Ali Koca var, Haluk Bilginer var. Onların oynadığı bir film. Film yayınlandığından beri acayip çarpıştırılıyor. Acayip yani. Çok kötü olmuş. Olmamış bu film yahu falan diye. Düşün bak, Türkiye'nin en iyi yazarlarından biri Buket Uzuner. Ya şunu anlatmak zorunda kaldı. Kardeşim, beğenmeyebilirsin. Hepimiz için bu var. Ama olmamış demek için en azından sinemadan anlıyor olmak, sinema konusunda bir uzmanlığın olması gerekmiyor mu? Bunu yazdı ve ne olur sosyal medyadan, Twitter'dan bulun Buket Hanım'ın o paylaşımını. Altında herkese üşenmeden tek tek ya kardeşim beğenmeyebilirsin yazıyor bak orada diye anlatmak zorunda kaldı. Beğenme ya, beğenme. Bak ben de söylüyorum beğenmediğimi, sen de söyle. Ama olmamış demek yavaş, gerçekten yavaş. Hatta çüş. Brrr. Varsa eğer sinemadan bir şeyim. Valla ben de sevdim filmi. Evet, film zaman zaman böyle arada kopukluklar var gibi. Ama film tarzı o. Özellikle Engin Günaydın'ın yeğenini oynayan oğlana bittim yani. Bittim. Gözümden yaş geldi gerçekten. Hani Denyo'yu oynayan. Ama oyunculukların falan gayet iyi oldu. Bence iyi bir film. Sevmeyebilirsin kardeşim. Sevmeye. Hayır, bok atma değil Serdar Bey. Onu da yapabilirsin. Ben beğenmedim, beğenmeme gerekçem bu dersin. O şudur, bu budur dersin. Ama olmamış demek için. Ya sinemadan biraz anlıyor olmak lazım kardeşim. Hani bu konuda bir şey yapmış olman lazım. Olmamış çok büyük bir laf. Ya bizde maşallah herkes yardırıp gidiyor yani. Çok rahat gidiyor hem de. Hani bir söz var ya, bayılıyorum ya. Cehalet ne güzel lan, her şeyi biliyorsun diye. Vallahi cehalet çok güzel bir şey. Her boku biliyorsun cahil olunca. Evrensel'in manşeti üzmeyin cezası. Basın ilan kurumu gazetemize 3 günlük ilan kesme cezası verdi. Sebebi de ifade vermeye giden gazetecilerin haberini yaparken iletişim başkanı Fahrettin Altun'un adı geçmesi. Adı bile geçse gidiyorsun ya. Niye? Fahrettin Altun kim? Hiç üzerinde konuşuldu mu bunun? Fahrettin Altun bir memur. Devlet memuru da değil üstelik. Gerçekten değil. O Cumhurbaşkanlığında çalışan bir, yani sözleşmeli biri. Üstelik başka yerlerden de maaş alan biri. Ama Fahrettin Altun birinin görevlendirdiği biri yani. Ne, öyle bir konuma getiriliyor ki iletişim başkanı yazıldığı zaman mesela Cumhurbaşkanını eleştirmek gibi anlaşılsın isteniyor. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiç yok hem de. Ve evrensele uygulanan ilan kesme cezasına gerekçe gösteriliyor. Düşünsenize. Çok acayip ya. Vallahi çok çok acayip yani. Devam edelim. Buradan sağlıkçılar geçinemiyor, utanç duyun haberi var. Üniversiteliler iktidarın biçtiği rolü kabul etmiyorlar haberi var. Halkın haber alma hakkından taviz vermeyiz diyerek Fatih Polat bir başyazı yazmış. Yani evrensel istediğiniz cezayı uygulayabilirsiniz. Bizim için çok tatinle diyor. Devam edelim. Evrensel böyle. Yeni Şafak'ı görelim. Dünyanın en güzel. Zıvana'dan çıktı. Zıvana'dan mı çıktı? Zıvana ne biliyor musun? Hiç düşündün mü yani? Neyse, onu sonra bir gün konuşuruz da. Zıvana'dan çıktı dediği Kemal Kılıçdaroğlu. Bak, bu adamlar saygıdan falan bahsediyor. Siyasal İslamcı omurgasızdı elbette böyle bir şey de. Bu adam saygıdan maygıdan bahsediyor. Diyor ki sen nasıl sözde dersin Cumhurbaşkanı'na? Ama onunla ilgili olarak Zıvana'dan çıktı diyor mesela. Yazar ne olacak ki? Bunlar gazete değil ki. Bunlar basın bülteni, iktidarın. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığında kurduğu ittifak dağılmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muvazenesini kaybetti. Ne diyorsun muvazene? Ya çok bugün beni gerçekten çırptınız iyice ya. Biri ontolojik diyor, biri muvazene diyor. Hakikaten zıvanadan çıkmış bu kelimeler yani, hafızanın derinliklerinden geliyor gibi sanki. Zıvanadan kaçanlar olmuş. Seçim ve millet iradesini hiçese... Abdurrahman Dilipak'la mı takıldınız? Bir söyleyeceğim. Almış mı hakikaten? Ha, paylaştınız o zaman. Tamam. Seçim ve millet iradesini hiçe sayan sözde Cumhurbaşkanı sözleri sert tepkilere yol açan Kılıçdaroğlu, hiç böyle bir şey olmadı. Bak, sallayan kimse olmadı. İnan bana, bütün samimiyetimle söylüyorum sana. Güzel kardeşim, sallayan olmadı. Bu tartışmayı kimse umursamadı. İstediğini yapamadı yani. Kılıçdaroğlu dün de seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz diyerek sorumsuz ifadelerini sürdürdü. Ya seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz, bana sorarsanız saçma bir cümle bu. Seçim, niye Cumhurbaşkanı'nın seçimi ise seçim kişiyi ne yapar? Kültür Bakanlığı'nda kısım amiri mi? Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapar. Kemal Bey, bu cümlesi çok saçma. Ama buna sorumsuzluk diyorsanız bu ifadeye, dün bir vesileyle bir arkadaşımla konuşurken hatırladım. Ya hatırlıyor musunuz siz? Binali Yıldırım çok sıkıştığı bir anda şey demişti. Seçim siyasi bir konu değildir. Hatırlıyor musunuz? Sıkıştığı zaman herkes her şeyi söyleyebiliyor bu ülkede. Seçim siyasi bir iş değildir demişti. Sonra demiştik yani lan bütün insanla, ya hakikaten saçmalanır da bu kadar mı saçmalanır demişti. Gülmüştü o da. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Ya yemin ediyorum Onur. Aynen böyle söyledi. Seçim siyasi bir iş değil. Ya ne olur biriniz Google'dan bulur musunuz? Google amcaya sorun. Gününü hatırlayalım. Günün, çünkü adım kadarı ben cümleden eminim. Adam sıkışınca hiçbir şey gelmedi aklına muhtemelen. Pat, salladı. Ama Kemal Bey'in bu cümlesi saçma. Seçim insanı cumhurbaşkanı yapar mı? Yapar. Cumhurbaşkanı niteliklerini seçim doldurtmaz ama. Onu da haklı. Yani anayasanın 104. maddesi gereği kapsayıcı, kucaklayıcı falan. Yani. Ha, Sibel Gümüş 31 Mart seçim çalışması. Doğru, İstanbul için söylemişti. Nasıl cümle ama? Seçim sonuçta siyasi bir iş değildir demişti. Seçim normalde makrome ile alakalı bir iş biliyorsunuz. Kaneviçe ile falan. Ya çok acayip bir ülkeyiz. Aha at burada da var. Oğlum siz hep beraber mi kafayı yediniz lan? Bu da Avrupa Birliği haberini at besleyen Cumhurbaşkanı fotoğrafı koymuş. Vay arkadaş. Ya ne yapıyorlar size? Fotoğraflı mı geçmeye başladılar manşet haberleri? Önceden sadece manşeti yolluyorlardı. Bas bunu. Bas ulan bas. Hadi. Diye. Şimdi fotoğrafını da yolluyorlar muhtemelen. Türkiye AB'siz olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde ağırladığı AB ülkelerinin Ankara Büyükelçilerine şu mesajları verdi. Türk tarihini Avrupa'sız okumak nasıl mümkün değilse Avrupa tarihinde Türk tarihi okumak mı? Okumak. Bütün mü özet mi? Gerçi ikisine de fitim de neyse. Avrupa tarihinde Türkiye'si anlamak mümkün değildir. Türkiye AB ailesinde hak ettiği yeri almalı. Evet. Ankara geleneksel sporlar tesisini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan tesisteki atlarla ilgilendi ve havuç yedirdi. Bak iyi olmuş havuç dediğini. Yani o çünkü havuç demem bence önemli orada. Biz çünkü ben ilk baktığımda Beef Wellington gibi gördüm ama havuçmuş bak. Çok açıklayıcı. Bu arada beslediği hayvanın da kemikleri derisinden sayılıyor artık. En garibanını mı koydunuz, ne yaptınız bilmiyorum ama demek ki Avrupa Birliği haberine at koymak moda ya. Yeni dönemin gazetecilik modası buysa. Herhalde yani bilmiyorum. Ben bilmiyorum ya, sonuçta ben meslekten anlamadığım için. Akşam Erdoğan'dan AB liderlerine davet. O evleri birlikte gezelim. Ev? Başkan Erdoğan, başkan! AB Komisyonu Başkanı Leyen'le Avrupa Konseyi Başkanı Michel'i Türkiye'ye davet etti. Suriye'de inşa ettiğimiz briket kentleri birlikte gezelim dedi. Tamam. İlişkileri rayına oturtalım dedi. Aa demiş valla. Biz olumlu gündem oluşturmak ve ilişkileri rayına oturtmak için hazırız. Kesin. Bak mesela HDP'ye kapatma davası tam o ilişkiyi rayına oturtacak hareket. Çok iyi düşünmüşsünüz bunu. Hiç kimsenin aklına gelmezdi valla. Ya nasıl vallahi billahi. Fabrika ve faiz hesaplarını beceremedi. Kim? Kılıçdar. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun söylediklerim %100 doğru dediği konuşmasındaki hesap hataları kendisi hakkında soru işaretleri doğurdu. Ne diyorsun? Aslında çok seviyorduk. Bu konuşmadan sonra soru işaretlerimiz var. Mantıklı. Türkiye'de son 18 yılda yapılan tek fabrika bile olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu %2,25 olan dolar faizinde %13 zannederek 1 milyon dolar getiren yılda kemiksiz 130 bin dolar parayı cebine koyuyor dedi. Onu diyorsun sen yani. Peki şunun üzerinden konuştuk mu? Mesela 1 milyon doların aylık faizinin birikimli hali konuşuldu mu? He, konuşmadınız. Tahmin etmiştim. Aşı yaptırmayana AB vizesi yok. Akşam gazetesinin haberi. AB ülkeleri durdurulan turist vizesini aşı şartıyla vermeye başlayacak. Gurbetçiler için istenen test zorunluluğunun yerini de aşı alacak. Normalde, bak normalde sol elimizin, ya ben sağ elimi kullandığım için sol elimizi şöyle yuvarlak yapacak şekilde. Yani baş parmakla işaret parmağı birleşecek. Diğer parmaklar da alta doğru şöyle kıvrılacak şekilde. Altını tam kapatma. O zaman olmaz çünkü. Sağ elimizi de düz yapacak şekilde tam ayasını, avuç içini böyle şak diye üstüne çarparak bu haberi okumak lazımdı. Niye? Şu sorunun yanıtı var mı sizde? 3 milyon doz aşımız var. Yarın o bir iki gün devrisi gün yapılacak aşı. Biz mesela Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek istesek, bize deseler ki aşınız yok. Ne diyeceğiz? Efendim? Ben de öyle düşündüm. Hiçbir şey. Atıyorsun yani. Atıyorsun ya. Biz Avrupa Birliği ile hazırız ulan ilişkiye. İlişkiye hazır değil misin? Çok hazır görmedim seni ilişki için. Al, al sana ilişki hazırlığı. Yani sana gelemiyorum. Neden? Şöyle aşım yok. Aşı olsa dükkan senin. Ama aşım yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Aynı gazete veriyor. Görüyor musun? Aynı gazete. Bir tarafta Avrupa Birliği ile ilişkilerde tamirata hazırız, başladık yürüyoruz falan haberi. Alt tarafta aşısını yaptırmayan Avrupa Birliği yok. Biz 3 milyon aşı var. Bak iyi ihtimalle 2 doz yapılacağını düşün. Hani 18 yaş altının aşılanmasına gerek yok falan deniyor ya şu anda. De ki ya ben açtım tamam ya. Tamam ulan tamam. 55 milyon biz toplam 18 yaş üstü. 50 milyon rahatla. 50 milyon kişi var Türkiye'de 18 yaş üstü. Yani aşılama kapsamında. Önceliğini sonralığını kapsamıyorum. Ben anlatmıyorum ben. 50 milyon 2 dozdan bize 100 milyon aşı lazım. Tamam mı? 100 milyon. O da sana son olur. Bugünkü bilgiler eşliğinde. Yani 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Kaç var? 3. Nasıl 3? 3 işte 3. Bildiğimiz 1, 2, 3. Evet. Kalan 97 nasip. Nasip. Hep söylüyorum bana çocukluğumdan beri saçma gelir çünkü. Gelin ata bindikten sonra ne yaşayacağını bilmesine rağmen niye nasip kısmet dediyse aynı şey işte. Kısmet demek ki yokmuş. Yani. Sonra Avrupa Birliği'ye ilişkiye hazırız. Evet yani ilişkiden kastımızın ne olduğunu düşünürsek ilişkiye hazır görünüyor gerçekten insanlar. Ha, doğru mudur değil midir? İşte o tartışılır hacı abi. Oradan bir ilişki olabilir mi? Vallahi çok emin değilim. Bir fikrim yok. Ama yani baktığın zaman da çok fena değil be. 3 milyon. He? 3 milyondu. Bize bu kadar oldu. Ne yapalım ya? Bizde de olmuyor işte kardeşim. Biz çok baktırdık. Olmadı. Biz 3 milyondan fazla şey yapamıyormuşuz ya. Baktık yani yoksa. Gerçekten bak. Baktık. Olmadı. Kısmet değil. Adam bunu aynı gazetede yazıyor. Bugün ben takvim gazetesine bakamadım. Beraber bakacağız şimdi. Gerçekten görmedim gazeteyi. İlk kez açıyorum. Cenk Meydanı. Günün magazin haberi. Demet Şener ikinci eşi Cenk Küpeli'den ayrıldı. Hayırlısı. Boşanma sonrası evde kavga çıktı. Boşanma sonrası mı? Ya geç bunu ya. İnsanların özelliği. Bana ne? Kan şekeri virüs şifresi, yüksek şeker COVID-19 hastalığını etkiliyor. Canım ciğerim sarımsak yiyelim. İşte bak haber bu ya. Canım ciğerim sarımsak yiyelim. Şifa deposu sarımsak karaciğeri koruyor. Kanseri engelliyor. Sirozu önlüyor. Hepatitle savaşıyor. Yağlanmayı bitiriyor. Sonra da gelip diyor ki daha benden ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Senin için daha ne yapayım ben? Sarımsağım ulan ben. Düdük kadar bir şeyim ama bütün bunları yapıyorum. Sen at gibi yayılıyorsun sabahtan akşama kadar. Tabii ki sandığı sevmez. İşte Kemal Bey'in sandık karnesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimleri, referandumları yazmış alt alta. Yani sünsün bunlar doğru. Doğru yani Kemal Bey'in de bu tabloya bakıp bir düşünmesi gerekiyor. Kaç tane yazmışlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane seçim. Arada referandumda bir tanesini 2010'u yazmışlar. 2010. Efsane referandum. Aa, öyle deme. Yetmez ama evet. Ya. Acaba bugün bakıp hakikaten tamam, biz ne yaptık diyen var mı aralarında ya? Yok şeyi kastetmiyorum. Biz kullanışta aptallardık falan. Geç ya. Boş ver. Devam edelim. Aşılama başlıyor. Aşılayı ne yapmışsın? Nasıl yazmış ya? Ha aşıla uygulamanın adı mı? Aşılama başlıyor. Aşı uygulaması cep telefonuna indirilecek. Vatandaşlar ne zaman ve nerede aşı olacağını görecek. Bana şimdi söyler misin? Ne zaman? Yarın. Öbür gün de olabilir. Tam şey değilim. Aşılama başlıyor diye yazmışsın. Başlıyor. O kesin. Ne zaman başladı belli değil. Yoksa başlıyor yani. Pitbull'a ağır müebbit. Bit mi? İt. Manisa'da silah olarak kullanılan 70 pitbull yakalandı, kafese kapatıldı, ölünceye kadar bırakılmayacakları açıklandı. Müebbit. Köpek olduğu için. Sorsam bunu hayvanseverdir ha.
Vallahi bak.
Bunlar çok acayip adamlar. Hayvansever, insan sevmez. Kul hakkı falan bilmez. Çok acayip ya. Çok acayip yani bu insanlar. Başka buradan okuyacağımız haberimiz var mı? Yok ya. Okuyacağımız haberimiz yok. Zaten bayağı da sarkmışız. Hadi toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ve bu çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Eğitim tarzlarımız, yetiştirilmelerimiz, ne bileyim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Hepsi farklı. Engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey bütün bunların çok üzerinde bir şey. Kocaman bir vatan, memleket, bizim memleketimiz. Ve biz bu dünyanın içinde birlikte yaşamayı göze almış insanlarız. Biz seviyoruz çünkü. Evet, farklıyız ama bu farklılıklar zenginlik olabilir. Yeter ki birbirimize küfretmeyelim, hakaret etmeyelim, tehdit etmeyelim ve oturup konuşalım. O zaman bu zenginliğin farkına varacağız. Bu yayında bunun için yapılıyor zaten. Yayına vereceğiniz katkının yöntemlerini biliyorsunuz zaten. Yayının sonunda da Patreon adresini vereceğim. Ama buna rağmen başka neler yapabilirim diyorsanız unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. YouTube'dan izleyenler için özel bir ricadır. Ne olur şu beğen tuşunu tıklayın. Ya üşenmeyin ya, ne olur yapın bunu. Gerçekten yayın için çok büyük bir katkı bu. İnanın. Bunu yaptığınız zaman YouTube, şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıkladığınız andan itibaren YouTube başkalarına da önerecek bu videoyu. Daha çok insan izleyecek, daha çok insan tanıyacak. Kötü mü? Bu yayına verebileceğiniz çok büyük bir katkı bu aynı zamanda. Şu anda 1385 kişi izliyor eş zamanlı, 770 kişi beğenmiş mesela. Demek ki yarısı mutlu değil. Yani ben öyle anlıyorum. Zor bir şey değil ya, bu kadarını yapabilirsiniz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım oturup konuşmak üzere. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, bolluk bereket içinde, ağız tadı dolu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.